Herkese merhaba. Bugün size Veli Küçük, Hasan Atilla, Uğur, Cem Ersever, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın adeta kucağında, ocağında yetişmiş, yıllardır uykuda olan, bir anda hortlak gibi ortaya çıkan yeni Veli Küçük figüründen bahsedeceğim. Şu an jandarmanın en kritik biriminde tepe noktasına geldi ve bu kişinin geçmişine odaklandığımızda faili meçhuller, işkenceler, ortadan kaldırma hadiseleri dahil her şey var. Yani bugün Türkiye'de Kürt sorununun kronik hale gelmesine neden olan o Veli Küçükler, Cemal Severler, Yeşiller jenerasyonu var ya, bunların içerisinde yetişmiş genç elemanlarından bir tanesi Türkiye'de yeni sorunları kronik hale getirmek için şu an çok inisiyatifli bir noktada görev alıyor. Ve görev aldığı nokta öylesine bir nokta ki şu an Adalet ve Kalkınma Partisi dahil, devletin çeşitli mekanizmaları dahil hepsini kontrol edecek ve manipüle edecek bir noktada kendisi. Ve bu kişinin şu an sorumluluk alanının Türkiye'ye nasıl büyük bir tehdit oluşturduğunu bu videoda size anlatacağım. Geçmişiyle beraber 90'lı yıllarda bunlar neler yaptılar, nasıl insanları ortadan kaldırdılar, hangi PKK itirafçısıyla bugünün Veli Küçüğü dediğim Gökhan Çiloğlu, General Gökhan Çiloğlu nasıl çalıştı, buna ilişkin bütün detaylar. Bugün jandarma istihbaratın başındaki General Gökhan Çiloğlu, yani yeni Veli Küçük ile ilgili bütün detayları bulacağınız yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Jandarma İstihbarat Başkanlığı, hani geçmişte bir JITEM denen bir yapılanma vardı ya, şu an JITEM'in dönüştüğü noktanın Jandarma İstihbarat Başkanlığı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu başkanlığı geçmişten beri belli bir grup hiçbir zaman boş bırakmaz. Bu grup kim? İşte Veli Küçükler, Cem Erseverler, Hasan Atilla Uğurlar, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırımlar filan bunların jenerasyonu var ya, burayı bunlar hiçbir zaman boş bırakmazlar. Ve şu anda jandarma istihbaratın başında oturan Gökhan Çiloğlu işte bu jenerasyonda yetişmiş, bu jenerasyondan gelen en genç ve ateşli üyelerinden bir tanesi. Yani bugün jandarma istihbaratın başında ha Veli Küçük oturmuş, ha Cem Ersever oturmuş, ha Hasan Atilla Uğur oturmuş, ha da Gökhan Çiloğlu oturmuş. Hiçbir fark yok aralarında, ideolojileri açısından da, yapabilecekleri açısından da. Bakın, bunların size yapabileceklerine ilişkin bir örnek vereyim. Hrant Dink öldürüldüğünde Gökhan Çiloğlu'nun da içinde bulunduğu bu ekip birbirlerine nasıl espri yapıyorlar biliyor musunuz? Hayırlı olsun sen mi yaptın diye birbirlerine espri yapıyorlar. Bu derece rahatlar. Çünkü geçmişlerinde bu tip işleri çokça yaptıkları var. Mesela Gökhan Çiloğlu'nun birazdan size detaylarıyla anlatacağım PKK'lı itirafçılarla olan geçmişi var. Ve bu PKK'lı itirafçılarla birlikte yaptıkları infazlar var. Özellikle 90'lı yıllarda. Şimdi bu grubun, yani Veli Küçükler, Hasan Atilla Uğurlardan oluşan bu grubun 1990'lı yıllarda, yani kanın oluk oluk akıtıldığı, Kürt sorununun kronik hale dönüştürüldüğü, faili meçhullerle, işkencelerle, cinayetlerle filan bu işin artık içinden çıkılmaz bir hale sokulup Türkiye'nin başından hiçbir zaman gitmeyecek kronik bir probleme evrildiği dönemde görev alan ve bu problemi kronik hale getiren bu ekip. Bu ekibin 90'larda bir görev silsilesi vardı bulunduğu noktalar. Bir de 2000'lerde bulunduğu noktalar vardı. Ve Gökhan Çiloğlu'na da baktığımızda Veli Küçük hangi aşamalardan ilerlemişse, Hasan Atilla Uğur hangi aşamalardan ilerlemişse Gökhan Çiloğlu'nun da aynı aşamalardan ilerlediğini görüyoruz. Ve bu ekip yeni operasyonları için ne yaptılar, ettiler ve jandarma istihbaratın başkanlığını, yani geçmişin JITEM başkanlığı diyebileceğimiz bir nokta, burayı tekrar ele geçirdiler. Ve Gökhan Çiloğlu'nun 90'lı yıllardaki yaptığı işlere sizi götürdüğümde bugün neler yapabileceğine ve neler yapmak için o pozisyona geldiğini çok iyi anlayacaksınız. Geçtiğimiz videolarda size Gökhan Çiloğlu ile ilgili bazı fotoğraflar gösterdim. Bu fotoğraflarda Gökhan Çiloğlu kimlerle yakın gözüküyor? Uyuşturucu satıcılarıyla da fotoğrafları bulunan, Baybaşı'nın ailesiyle de fotoğrafları bulunan şahıslarla yan yana gözüküyor. Çünkü 90'lara da dönüp baktığımızda bunlar bir taraftan kanı ideolojik nedenlerle sözde oluk oluk akıtırken diğer tarafta Güneydoğu'daki uyuşturucu baronlarıyla el ele iş tuttuklarını ve servetlerine servet kattıklarını görüyoruz. Bu jenerasyonun veli küçükten tutun aşağısına kadar hepsi böyledir. Bunlar Güneydoğu'da uyuşturucu işi yapan aşiretlerden tutun da ailelere kadar hepsiyle çok iyi geçinirler. Tıpkı Gökhan Çiloğlu'nun Diyarbakır Jandarmalay Komutanı olduğunda işte bu size yayınladığım fotoğraflardaki kişilerle Diyarbakır'da verdiği samimi pozlar gibi. Sonrasında diğer ailelerle, bölgenin normal diğer ailelerine de kan kustururlar. Bu uyuşturucu kriminal ailelerin, aşiretlerin önü açılsın diye. Mesela Bucaklar gibi, mesela Baybaşinler gibi. Şimdi adım adım size Gökhan Çiloğlu'nun hangi PKK'lı itirafçıyla neler yaptığına ilişkin 90'lı yıllarına ilişkin bilgileri vereceğim ki bugün şu an çok daha kritik pozisyonda neler yapmaya hazırlandığına ilişkin daha duyarlı olabilelim, bunu anlayabilelim. Dönüyoruz Gökhan Çiloğlu'nun 90'lı yıllardaki performansına. 2009 yılında Gökhan Çiloğlu'nun bir ses kaydı çıktı ortaya. İşte Hrant Dink suikastı olmuş, ondan sonra jandarmaya dikkatlerin çok çekildiği bir süreç olmuş. Jandarma, istihbarat, JITEM yeni bir forma büründü. Türkiye'de yine yeni nesil faili meçhuller, yeni nesil cinayetler mi işliyor filan. Ondan sonra bu Dink suikastine karışan isimlerin jandarmayla ilgisi filan, pek çok iddia var ortada. İşte tam bu iddiaların ortasında Gökhan Çiloğlu'nun bir ses kaydı düştü internete. Ve Gökhan Çiloğlu o zaman birazcık panik vaziyette. Ses kaydındaki paniğin sebebi o zaman bir PKK itirafçısı medyada çok popüler. Abdülkadir Aygan. Bunun itirafları ile ilgili kitaplar yazıldı, belgeseller yapıldı vesaire. Abdülkadir Aygan jandarmayla birlikte ne tip faili meçhuller yaptıklarını, kimleri nasıl ortadan kaldırdıklarını, işledikleri cinayetleri filan, yaptıkları işkencelerin hepsini itiraf eden bir PKK itirafçısı. Sonra jandarmayla birlikte çalışıyor. O dönem bu JITEM dediğimiz yapılanma PKK itirafçılarını çok kullandı. PKK'da uzun yıllar işte çalışmış, görev almış PKK'nın çeşitli birimlerinde filan insanlar. Sonrasında devlet tarafından yakalandıklarında JITEM gidip bunlara çengel atıyor. Bunları zaman zaman cezaevinde tutuklu oldukları halde cezaevinden bunları çıkartıyor. Bunlarla birlikte gidiyorlar, bazı öldürmeler, faili meçhuller filan yapıyorlar. Sonra bunları getirip cezaevine geri koyuyorlar. Sonra bunların hepsi, bu JITEM itirafçıların hepsi bir biçimde JITEM'le, bu PKK itirafçıların hepsi bir biçimde JITEM'le, o JITEM üzerinden Milli İstihbarat Teşkilatı'yla, sonra Ülkücü Mafya'yla filan entegre hale getirildiler. Ve sonra bunların hepsi karşımıza günümüzde, bu geçmişin JITEM itirafçıları, PKK itirafçıları jenerasyonu, şu an Türkiye'nin en büyük Çek Senat tahsilatçılarından bir grup olarak karşımızda. Bunların bir kısmı da ondan sonra o dönem yaptıkları, özellikle uyuşturucu paraları filan, bunlarla yaptıkları şeylerle şu an saygın iş adamı gibi filan ortada dolanıyorlar. Bazıları da su testisi su yolunda kırıldı tabii ki. İşte o dönem Abdülkadir Aygan'ın, PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın bu itirafları çok popüler medyada ve sürekli olarak konuşuluyor. Ve Gökhan Çiloğlu da ya bu Adil Timurtaş, onunla ilgili bir şey geçiyor mu, geçmiyor mu? O da bir itiraflarda bulunuyor mu? Onun ismi hiç Abdülkadir Aygan'ın itiraflarında geçiyor mu diye panikte. Ve o ses kaydında Adil Timurtaş'la birlikte, o da PKK itirafçısı, aynı Abdülkadir Aygan gibi, sonrasında JITEM içerisinde Gökhan Çiloğlu'yla birlikte çalışmış. Ve Gökhan Çiloğlu da Adil Timurtaş'ın ismi geçiyor mu diye panikte. Ve bu ses kaydında diyor ki PKK'lının, PKK'lı olduklarını düşündükleri, daha doğrusu Kürt birisinin, PKK'ya yakın oldukları Kürt birisini, bunu kaçırıyorlar illegal olarak. Bunu sorguluyorlar. Sorgu sırasında bu artık hayatını mı kaybediyor, yoksa bunlar bir süre sonra infaz mı ediyorlar bunu. Ondan sonra bunu öldü diyor. Ondan sonra bunun diyor karnını deştik. karnının içerisine taşları doldurduk. Ondan sonra nehre attık. Fakat çıktı diyor. Ondan sonra suyun üzerine tekrar bunu aldık. Tekrar taşları koyduk filan. Sonra tekrar attık. Suyun dibine çöktü diyor. Bu şekilde bir vahşeti anlattığı Gökhan Çiloğlu'nun bir ses kaydı 2009'da internete düştü. Şimdi düşünün. Şu an jandarma istihbaratın başında, yani Türkiye'nin çok geniş bir alanı ile ilgili güvenlik, buna bir kısım sınır güvenliği de dahil, Suriye'den geçen işte kim olduğu belli olmayan teröristler filan, sağda solda bomba patlatıyorlar, bunlar dahil, bunların hepsinin sorumluluğunu barındıran, aynı zamanda jandarma istihbaratın başkanı olarak Türkiye'de telefon dinleme ve teknik takip kapasitesi ile ilgili de yetkileri olan bir adam geçmişte işlediği böyle bir cinayeti ve PKK itirafçılarıyla bir olup işlediği böyle bir cinayeti itiraf ettiği bir ses kaydı var. Ve bu 2009 yılında bu ses kaydı dolaşıma girdi. Yargılama konusu filan ondan sonra oldu. Tabi illegal dinlemeydi, şuydu buydu, illegal kayıttı bu. Aslında dinleme değil, kayıt. İllegal kayıttı filan diye üzeri örtüldü. Aradan zaman geçti. Balık hafızalı millet, balık hafızalı devlet ve konjonktürün de değişmesiyle birlikte o 2009'lardaki, 2010'lardaki demokrasi rüzgarlarının estiği dönemde bu adamlara Kürt sorununu kronik hale getirip ülkenin başına bela eden çete diye bakılırken şimdi hop bu adam geldi, jandarma istihbaratın başına oturdu. Peki bu adamın birlikte pek çok faili meçhule imza attığı bu PKK itirafçısı Adil Timurtaş kim? Şimdi buna küçük bir parantez açalım. Adil Timurtaş, binbaşı Cem Ersever'in ekibinde görev alan PKK itirafçılarından bir tanesi. Şimdi genç izleyiciler için binbaşı Cem Ersever konusunu anlatayım. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kilit isimlerden bir tanesidir ve infaz edilmiştir, öldürülmüştür. Binbaşı Cem Ersever, JITEM denilen içerisinde kriminallerin, PKK itirafçılarının ve raydan çıkmış askerlerin her türlü illegal işi yaptığı, insanları kaçırdıkları, infaz ettikleri, işkence yaptıkları, devlet içerisinde varlığı kabul edilmeyen fakat pek çok belgede varlığı resmi olarak ortaya çıkmış jandarma istihbarat terörle mücadele bölümü dediğimiz gölge bir gruptu JITEM. Ve binbaşı Cem Ersever bu JITEM'in fikir babalarından bir tanesidir. Ve JITEM içerisinde PKK itirafçılarıyla, Hizbullah içerisindeki kişilerle, hatta Hizbullah'ın lideri Hüseyin Velioğlu'yla da doğrudan irtibatı olduğuna ilişkin Alparslan Türkeş'in avukatı tarafından da verilmiş resmi beyanlar var. Böylesine karanlık bir adamdı binbaşı Cem Ersever. Fakat General Eşref Bitlis'in uçağının şüpheli biçimde düşmesi ki bugüne kadar pek çok delil bu generalin, Eşref Bitlis'in uçağının kasten düşürülüp öldürüldüğüne ilişkin pek çok delil ortaya çıktı. Bu da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık olaylarından bir tanesidir. Eşref Bitlis bu şekilde karanlık biçimde öldürülünce binbaşı Cem Ersever Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etti. Ve kendi içerisinde bir aydınlanma dönemi mi artık yoksa bir intikam arzusu mu diyebileceğimiz bir şekilde medyaya bildiklerini anlatmaya karar verdi. Bu faili meçhuller, işkenceler, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bu garip yapının karıştığı bütün suçları anlatacağına ilişkin medyayla temas kurmaya başladı. Tabi bu temaslar istihbarat birimlerinin hepsinin dikkatini çekti. Fakat işte burada binbaşı Cem Ersever büyük bir tongaya düştü. Ve Soner Yalçın'la bağlantı kurdu. Soner Yalçınlar da o dönem, işte Doğu Perinçekler, Soner Yalçınlar, sanki devletin içerisindeki bu karanlık yapılanmaları ifşa ediyormuş gibi gözüken, tek ifşa eden yapı gibi gözüken ama aslında kontrollü ifşayla bu yapıları koruyan bir grup idi bunlar. Ve Soner Yalçın'ın biliyorsunuz binbaşı Cem Ersever'in itirafları diye bir kitabı vardır Soner Yalçın'ın. Aslında binbaşı Cem Ersever Soner Yalçın'a neler neler anlatıyor. Fakat Soner Yalçın onların içerisinden en cımbızla seçip en zararsız olabilecekleri çıkartıp yani dosyanın içini boşaltıyor adeta. Cem Ersever bunu fark ettikten sonra Milliyet gazetesine bir faks çekiyor. Ve Milliyet gazetesine çektiği faksta bütün bu suç ağıyla devletin içerisindeki oluşmuş bu suç ağının nasıl Güneydoğu'daki Kürt sorununu kronik hale getirdiğini, nasıl cinayetler, işkenceler, faili meçhullere imza attıklarını filan da anlatan, devlet görevlileriyle, resmi jandarma görevlileriyle, askerlerle, uyuşturucu baronlar arasındaki ilişkiler, devletin askeriyenin resmi araçlarıyla nasıl uyuşturucu taşındığına ilişkin bilgiler filan bunların hepsini anlatacağına ilişkin Milliyet gazetesine bir faks çekiyor. Milliyet gazetesine bu faksı çektikten sonra tabi devletin bu gazetelerin filan hepsinin içerisinde de adamları var. Gönüllü. Bu faksı çektikten sonra tabi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu haber hemen uçuyor. Ve sonrasında binbaşı Cem Ersever elleri önden bağlanmış, kafasına kurşun sıkılmış olarak Ankara Elmedağ ilçesinde bulunduğu böylesine karanlık bir figürdü binbaşı Cem Ersever. Ve gerçekten bir savcı, hakim, bir adalet mekanizması olsaydı o 90'lı yıllarda bu binbaşı Cem Ersever'i sadece dinleyip ondan elde edeceği delillerle Türkiye'de bu sorun kronik hale gelmeden çok önemli bir pansuman yapabilirdi. Fakat bu yapılmadığı için binbaşı Cem Ersever'in failleri de onu öldürenler de faili meçhul kaldığı için Türkiye'de bu işler sürekli olarak tekrar etti, tekrar etti. Ve o jenerasyondan bir adamın şimdi jandarma istihbaratının başına geldiğini görüyoruz. Çünkü tarihten ders çıkarmıyoruz, yüzleşme yapmıyoruz. Bunu yapmadığımız için sürekli bunlar tekrar ediyor. Pek çok genç izleyicim şu an belki bunları yeni duyuyor. Şimdi bu PKK itirafçısı yani şu an jandarma istihbaratının başında olan Gökhan Çiloğlu'nun birlikte pek çok işe imza attığı bu Adil Timurtaş isimli PKK itirafçısı binbaşı Cem Ersever tarafından elemanlaştırılmış, onun tarafından kriminal işlerde, suç işlerinde kullanılmış, pek çok cinayete birlikte imza attıkları bir isim. Sonradan Gökhan Çiloğlu Antalya'da görevlendirildiği dönemde, birazdan da onun detaylarına geleceğim, Antalya'da görevlendirildiği dönemde Amanoslar bölgesindeki bu faili meçhuller, işkenceler filan bu işlerde bu Adil Timurtaş'la birlikte çalışıyor. Sonrasında Adil Timurtaş ne oldu biliyor musunuz? 90'lı yıllar geçtikten sonra. Mesela 2004 yılında JITEM kimliğiyle Çek Senet tahsilatçılığı yaparken yakalandı biliyor musunuz? Ne oldu? Serbest kaldı. Çete kurmaktan yargılandı. Onların hepsini yargıda hallettiler. Adam öldürmekten yargılandı. Onların hepsini hallettiler. Çünkü Adil Timurtaş da bildiklerini anlatmaya başlarsa hani Mehmet Ağar diyor ya duvardan bir tuğlayı çekerseniz duvar yıkılır diyor. İşte Adil Timurtaş da bildiklerini anlatırsa bir duvarın yıkılacağı bir ortam oluşacak. Bu sebeple Adil Timurtaş'ı ne yaptılar, ettiler, işlediği bütün suçlar, çeksenel tahsilatçılığı gibi adi suçlar dahil hepsinin içerisinden sıyırdılar, bir tarafa çektiler. İşte Gökhan Çiloğlu'yla Adil Timurtaş'ın o insanların karnını yarıp taş doldurup ondan sonra dereye attığı ses kaydı var ya, bunların hepsini Adil Timurtaş'la birlikte yapıyor. Peki Gökhan Çiloğlu nasıl oluyor da bu Veli Küçükler, Hasan Atilla Uğurlar dediğimiz jenerasyon ekibinin içerisine kabul ediliyor? Yollarının ilk kesişme günlerine götürüyorum şimdi sizi. 95-97 arasında Gökhan Çiloğlu Mardin Kızıltepe Jandarma Tugay Komutanlığı'nda görevli. Ve Hasan Atilla Uğur da orada. Şimdi Mardin Kızıltepe dediğimizde aklımıza ne geliyor? Kızıltepe JITEM davası aklımıza geliyor. Onlarca faili meçhulün içerisinde bulunduğu ünlü Kızıltepe davası. Bunu kapatabilmek için neler yaptılar bu davayı? Şimdi Gökhan Çiloğlu bu Kızıltepe'de görevli ve Hasan Atilla Uğur da burada. Ve kendi emrinde bıçak timi denilen bir tim var. Bunlar tamamen sahte kimlikler kullanıyorlar. Bölgede terör estiriyorlar. İnsanların korkulu rüyası olan bir tim. Ve Gökhan Çiloğlu da burada Hasan Atilla Uğur'un gözüne giriyor. Çünkü tıpkı Hasan Atilla Uğur gibi kafatasçı bir zihniyete sahip. Bu şekilde gözüne giriyor. ve Hasan Atilla Uğur'un da Mardin Kızıltepe'de kullandığı PKK itirafçılarından bir tanesi bu Adil Timurtaş. Sonrasında Hasan Atilla Uğur Mardin'den ayrılınca Gökhan Çiloğlu'nu da çok özel bir ekibin içerisine sokuyor. Şimdi Antalya bölgesinde yeni bir yapılanmaya gidiyor Hasan Atilla Uğur ve burada tamamen devlet hiyerarşisinin dışında tıpkı Mardin Kızıltepe'deki bıçak timi gibi bir hiyerarşi oluşturmak istiyor. Fakat bu Antalya Amanoslar bölgesi filan böyle söyleniyor ve PKK'nın bu Amanoslar bölgesinde yeni üstlenmeler kuracağı, yeni yapılanmalar kuracağı ve Antalya bölgesine ineceğine ilişkin sürekli istihbarat raporları yağdırıyorlar. Sonrasında bu illegal yapılanmayı aslında Hasan Atilla Uğurlar bu illegal yapılanmaları bütün yurt sathına yayıyorlar. Yani stratejileri bu. Ve burada Hasan Atilla Uğur'un eski görev yerinden seçtiği belli isimler var. İşte Gökhan Çiloğlu da bunlardan bir tanesi. Doğrudan Hasan Atilla Uğur'un jandarmaya talebi ve işi halletmesiyle Antalya'da jandarma bölge komutanlığına atanıyor. Bölge komutanı oluyor Gökhan Çiloğlu. Ondan sonra Hasan Atilla Uğur'un onun yanına yapıştırdığı kişi kim? PKK itirafçısı Adil Timurtaş. Bunu da yanına yapıştırıyor. Ondan sonra işte o adam öldürmeler, karnını taşla doldurmalar filan bunların hepsini yapıyorlar o bölgede. Yani bir bölge daha bunların kontrolüne geçiyor. Sonra mesela Veli Küçük gidiyor ya işte Kocaeli, Düzce, Adapazarı dediğimiz bölge var ya şeytan üçgeni denir. Orada çok sayıda faili meçhul cinayet işlendi mesela. İşte Veli Küçük de gidiyor bu paralel yapılanmasını oraya kuruyor. Sonra mesela bir başkası gidiyor. Trabzon bölgesinde böyle bir paralel yapılanmayla kuruyor. Sonra Trabzon bölgesinde yetiştirdikleri Oygun Samas gidiyor. İstanbul'da Hrant Dink'i öldürüyor vesaire. Yurt satında böyle kendileriyle hareket eden tamamen hiyerarşinin dışında birer çete kuruyorlar adeta bunlar. Ve bunların hepsi çatıda nereye bağlı? JİTEM'e bağlı. Sonra JİTEM'in ismi ne oluyor? Jandarma İstihbarat Grup Başkanlığı, Jandarma İstihbarat Grup denen yer alıyor. Şu anda oranın tepesindeki kişi kim? Gökhan Çiloğlu. İşte hikayeleri 90'lı yıllarda tam bu noktada başlıyor. Hasan Atilla Uğur'la olan bağlantıları. Bunların bu jenerasyonun böyle faili meçhuller vesaire bu tip işleri işledikleri kriminal dönemlerinden sonra bir de dünyalıklarını yapma dönemleri olur. İşte bu dönemlerde bunları biraz daha pasif diyebileceğimiz bir pozisyona çekerler. Fakat çok ballı yerlere atarlar. Özellikle kaçakçılığın çok olduğu bölgelere bunları atarlar. Ve bu dönemde bu kaçakçı ailelerle, uyuşturucu baronlarıyla ilişkiler kurarlar. Ve bunlar para yaparlar. Şimdi bunu, bu işleyişi jandarmanın içerisinde, devletin içerisindeki herkes de bildiği için yani bunlarla birlikte bu tip suçlara bulaştıktan sonra sizi ballı yerlere koyacaklar ve oradan büyük bir servet elde edeceğiniz ve hiçbir yolsuzluk soruşturmasıyla, usulsüzlük soruşturmasıyla da karşılaşmayacağınız bir dönem olacağı için yani cazip hale getiriyorlar bu tip işlere meyilli insanlar için. İşte Gökhan Çiloğlu da 90'lı yıllarda bu tip faili meçhullere imza attıktan sonra Mardin, Kızıltepe'de, Amanoslar bölgesinde filan. Ondan sonra artık 2000'li yıllarda Hasan Atilla Uğur da Ankara'ya gidiyor artık. Ve jandarma istihbaratta teknik daire başkanı oluyor. Tam teknik istihbaratın dinlemelerin yapıldığı yere. Ve yavaş yavaş Gökhan Çiloğlu'nun da pozisyonu değişiyor. Artık o da kaçakçılığın bol olduğu, kaçakçı ailelerle ilişki kurabildiği, malı götürebileceği bir noktaya gidiyor. Yavaş yavaş atamalar başlıyor kendisiyle ilgili. Öncelikli olarak Balıkesir Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderiliyor 2001-2003'te. Onun ardından 2003-2005'te Şırnak Uludere İlçe Jandarma Komutanı oluyor ve o dönem kaçakçılarla olan ilişkileri başlıyor. Şu an böyle Instagram'a ilişkileri düşüyor ya, kaçakçı olan ailelerle, bu tip karanlık ailelerle ilişkiler artık Instagram'a düşüyor ya. İşte onların başlangıç noktası oralarda. Mesela Kuyumcu Selim denen bir tane bir figür var. Onun kaçakçılıkla ilgili davalarının kapatılması filan, bunlar da büyük inisiyatifler alıyor. Sonra nereye atanıyor? Van Başkale'ye atanıyor. Van Başkale'de yine kaçakçılığın çok döndüğü bir yer. Burada jandarma komando tabur komutanlığı oluyor. Tam kaçakçılığın göbeği. Sonrasında jandarma istihbarat grup komutanlığına ataması yapılıyor ve istihbaratçılık kariyeri böylece başlıyor Gökhan Çiloğlu'nun. Ondan sonra ta 2009 yılına kadar bura jandarma istihbarat grup komutanlığı içerisinde görevler alıyor. Teknik dairelerde özellikle görev alıyor. Ve tim komutanlığı falan gibi şeyler yapıyor. Hep teknik işlerde, teknik dairelerde. Yani baktığımızda Veli Küçük'ün ilerlediği yol, Hasan Atilla Uğur'un ilerlediği yol, Cem Severlerin yolu filan bunların yolundan ilerliyor. Özellikle Hasan Atilla Uğur'un adımlarına baktığınızda Gökhan Çiloğlu'nun adımları da onunla aynı. Ve nihayetinde şu an nerede? Bütün bu jandarma istihbaratın bağlı olduğu, teknik istihbaratın da bağlı olduğu bir noktada. Şimdi jandarma istihbarat çok kritik dedim. Çünkü Hasan Atilla Uğur da jandarma istihbaratta bazı faaliyetlerde bulunmuştu. 2002-2004 arası Hasan Atilla Uğur jandarma istihbarat teknik daire başkanlığı yaptı. Ve bu dönemde o zaman bu CMK'daki bu dinlemelerle ilgili yasalar da yoktu. Yani jandarma istihbarat birimi, diğer istihbarat birimleri bir dinleme yaptıklarında bunun kaydı kuydu falan da tutulmuyordu. Ta bu yasalar 2005 yılında geldi bu Hasan Atilla Uğur'ların faaliyetleri nedeniyle. İşte bu dönemde Hasan Atilla Uğur gerek AKP'nin ileri gelenleri, gerek bakanlar vesaire bunların hepsini takıyor. Bunların hepsini dinliyor vesaire. Ve sonrasında bazı komplovari hadiseler gerçekleşiyor biliyorsunuz o yıllarda. AKP'nin ilk yıllarında askerlerle çok papaz olduğu yıllarda. Ve Necip Hablemitoğlu suikastinin de bütün koordinasyonunu, Necip Hablemitoğlu'nu biliyorsunuz yanlış yönlendiren, hatta Necip Hablemitoğlu'nun eşi Hasan Atilla Uğur'u doğrudan katillerden birisi olarak işaret de etti. Bununla ilgili vermiş olduğu resmi bir ifade var. Atilla Albay'la görüşüyordu vesaire diye. İşte o Atilla Albay, Hasan Atilla Uğur, hatta o cinayetin olacağı günde bir görüşme söz konusu. Ve Hasan Atilla Uğur, Hablemitoğlu suikastini tamamen buradan koordine ediyor. Sonrasında bu birimle ilgili bazı duyarlılıklar oluştu vesaire. Bu birimi biraz sessiz hale getirdiler. Ta ki ne zamana kadar? Şimdi yeniden kanları, bitleri kanlanmaya başladığı döneme kadar. İşte şimdi yeniden Gökhan Çiloğlu jandarma istihbaratın başına geldi ve jandarma istihbaratın başkanı olarak altında bu teknik daire denen jandarma istihbarat teknik dairesi onun tamamen altında. Burada dinlemeler, teknik istihbarat, teknik takip bunların hepsi yapılıyor. Hatta bütün Türkiye satında yapılan bütün dinlemeler, teknik takipler vesaire hepsi buranın üzerinden dağılıyor. Dolayısıyla burada araya girdiğiniz zaman Türkiye'nin hangi ilinde filan neler yapılıyor filan bunları yapabildiğiniz gibi buralara çeşitli istihbaratlar göndererek bu birimlerdeki kişiler de o gönderdiğiniz istihbarattan dolayı bazı kişileri dinlemeye alabilirler. Neyi dinlediklerini farkında olamazlar. Fakat merkez başka bir hedefin peşindedir. Onlar bu adamı niye dinliyoruz diye aylarca dinlerken merkez oradan kendi hedefi olan, peşinde olan bilgileri oradan çeker çeker ve bazı provokasyonlara, toplumu bir noktadan bir noktaya götürmeye, devleti bir noktadan bir noktaya götürme işlerini yapar. Bunlar geçmişte kimi zaman PKK'ya yol verdiler. Kimi zaman PKK'nın içerisine soktukları adamlarla bazı saldırılar gerçekleştirdiler. Bazı yerlere bombalar koydular. Kimi zaman kendilerine göre bu sorunun barışçıl yolla çözülmesi için adım atan adamları seslerini kısmak için bunları kaçırdılar ve infaz ettiler. Ve Türkiye'yi 90'lı yıllarda bir cehennem ortamına çevirdiler bunlar. Sonrasındaki yıllarda da bunların faaliyetleri çok. Fakat sessiz kaldılar, uyuma pozisyonunda kaldılar bir süre. Şimdi yeniden baktığımızda eski en önemli pozisyonlarından bir tanesini Veli Küçük için, Cem Ersever için, Yeşil için, bu jenerasyonun hepsi için en önemli pozisyonlarından biri olan yani 90'lı yılları tamamen cehenneme çeviren o JITEM yapılanmasının beyni olan yere yine 90'lı yıllarda birlikte çalıştıkları, o zamanlar bir yüzbaşı olan bir adamı Getirdiler sabırla, ilmek ilmek işleyerek yine getirdiler, aynı noktaya koydular. Şimdi yine o adam, yine aynı zihniyet, yine aynı kirli ilişkiler, kaçakçılarla ilişkiler, uyuşturucu satıcılarıyla ilişkiler, geçmişteki faili meçhuller, bununla ilgili yayınlanmış ses kayıtları filan, bütün bu bakiye ile birlikte, bütün bu background'la birlikte şu an jandarma istihbaratın başında. Bu jandarma istihbarat öylesine önemli bir konum ki jandarma genel komutanından belki daha önemli bir pozisyonda şu anda. Çünkü faaliyeti asıl yapan birim burası. Ve bu adam şu an bu zihniyetiyle, bu geçmişiyle ve bu ideolojisiyle bu pozisyonda ve Türkiye'yi çok karanlık günlere sürükleyecek isimlerden bir tanesi. Anlattım size. İşte İçişleri Bakanlığı, Emniyet Kavşağı, Meclis'in tam karşısında en son patlayan bir bomba vardı. İki PKK'lı oraya roket atarlarla birlikte geldiler ve oraya sembolik bir saldırı düzenlediler. Bu PKK'lıların 7 gün boyunca jandarma bölgesinde jandarmaya ihbar edilmiş olmasına rağmen 7 gün boyunca orada bir veterineri öldürdüler. Bir aracı taradılar. Bir aracı kaçırdılar. Ve jandarma bölgesinden, köy yollarından ilerleye ilerleye ve bununla ilgili şikayetler olmasına rağmen jandarma karakollarına bu adamlara yol verildi ve ta geldiler Ankara'nın göbeğinde bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Burada bir numara ihmali olan kim? Elbette ki jandarma istihbarat. Ama bu adamlar geçmişte bu tip yol verme işlerini de kendileri yapıp başkaları yapmış gibi gösterme işlerini de filan bunlar konusunda profesyonel bunlar. Yani bunların tetiği çekme konusundaki kararlılığının yanında Adalet ve Kalkınma Partisi çemez kalır. Çömez kalır yani. Bunlar böyle bir jenerasyonun temsilcileri ve şu an jandarma istihbaratın başında yeniden Veli Küçük var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.